Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesinde öncelikle Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinelim. Geçtiğimiz 12 Haziran'da Rusya'nın milli bayramıydı. Bu nedenle Türkiye'den Cumhurbaşkanı'ndan ve Başbakan'dan mektuplar gitti. Ardından Rusya'dan Türkiye'ye bir yanıt şeklinde, teşekkür mahiyetinde bir mektup geldi. Türkiye'nin gönderdiği mektuplar kutlama ve aynı zamanda iyi niyet belirtisi şeklindeydi. Ve en son gelen haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu iftar yemeğinde davetli olarak gelen Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi de konukların arasındaydı ve oldukça da yakın oturdu, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bir aradaydı. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Türkiye-Rusya ilişkileri yeniden o eski yıllara doğru uzanıyor mu, uzanabilir mi? Engeller nasıl aşılabilir?
Bugünden yarına Türkiye-Rusya ilişkilerinin 24 Kasım öncesine dönmesini kimse beklemiyor aslında, ama bir süredir Türkiye'nin özellikle Rusya'dan da gelen tepkiler üzerine konuşmalarda sertliğini arttırdığına şahit olmuştuk biz. İlk başlarda 24 Kasım'dan sonra Türkiye biraz alttan almıştı. Rusya'dan çok sert açıklamalar vardı. Uçak düşürüldükten ve iki pilot öldükten sonra Türkiye bunları alttan alıyordu, konuşmaları, tepkileri çok uygun bir şekilde vermeye çalışıyordu. Ama Rusya'dan tepkiler arttıkça Türkiye'den de söylenmelerin sertleştiğine şahit olduk. Ama bugün geldiğimiz noktada önemli bir hamle yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e bir mektup gönderdi. Bununla yetinmedi. Başbakan da Medvedev'e bir mektup gönderdi bu Rusya günü nedeniyle. Bu bir adım. Adım olarak değerlendirmek lazım. Sonrasında Rusya'nın buna olumlu yaklaştığını da aslında Ankara'daki Büyükelçinin saraya iftar davetine olumlu yanıt vermesiyle gördük. Bir yumuşama söz konusu. Bu yumuşamanın nedeni ne? Tabii ki ekonomik ilişkiler çok önemli. İki tarafın da kaybettiği bir süreci yaşandığı konusunda kimsenin hiç tereddütü yok. Ancak bunun yanında tabii siyasi bir takım gelişmeler de Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini düzeltmeye doğru yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Oradaki odak noktası da Suriye. Şimdi Suriye'de Türkiye uçaklarını uçuramıyor. Herhangi bir olaya müdahale edemiyor. Çünkü Rusya'nın etkinliği söz konusu orada. Ama bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri ile koalisyonun içinde ve terörist olarak gördüğü PYD ile Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya ortak operasyon yapıyorlar. Daha önce kırmızı çizgi olarak ilan ettiği bölgeye. Yani kırmızı çizgileri de alaşağı edildi Türkiye'nin daha önceki söylemleri de ve hiçbir müdahale şansının olmadığını görüyor Türkiye. Bu çerçevede bir çıkış yolu arıyor. Türkiye'nin talebi Suriye'nin bölünmemesi bir. Orada kantonlardan oluşan bir devletçikler konusunda son derece sıkıntılı. Neden? Çünkü PYD'nin oluşturabileceği bir Kürt kantonla daha sonrasında, ki bu çok öteden beri vardır Türkiye'de endişe, Türkiye'deki Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgenin de dahil olabilme endişesi. Ve bunun yanında Türkiye'nin Orta Doğu'yla karasal bağlantısının kesilmesi. Stratejik olarak çok sıkıntılı bir süreçte Türkiye belki de Suriye politikasını değiştirecek bir adım atıyor Putin'e mektup göndererek. Çünkü önümüzdeki süreçte Esad var. Esad diyor ki Suriye bölünmesin, bir arada olsun. Türkiye Esad'la düşman. Ama sadece Esad Türkiye'nin tezini destekler nitelikte duruyor ve pozisyon almış durumda şu anda. Onun da arkasında Rusya var. Rusya'yla ilişkileri Suriye üzerinden uygulanacak bir takım politika değişiklikleriyle düzeltme girişimi olarak da algılayabiliriz. Dış politikada çok zor günler geçiriyor Türkiye. Dost ve müttefik olduğunu söylediği bir takım ülkelerle birlikte hareket edemiyor. Türkiye'nin hassasiyetlerine o ülkelerin çok hassas davrandıklarını söylemek mümkün değil. Bu çerçevede başından beri uyguladığı politikalarda çok ciddi değişiklikleri önümüzdeki dönemde şahit olabiliriz. Mesela eskiden Esad'la ilgili edilen o sert sözlerin, kullanılan ifadelerin artık kullanılmadığını görebiliriz. Ve zımmen de olsa Esad'lı bir Suriye'yi Türkiye'nin evet dediğini ve oradan yeşerecek olan işbirliğinin Rusya ile ilişkileri de yansıyacağını söyleyebiliriz. Şimdi Rusya ile ilişkiler deyince tabii uçak düşürüldükten sonra 3 şart öne sürmüşlerdi. Birincisi tazminat, ikincisi özür, üçüncüsü de uçak düşürme olayına karışanların yargılanması ya da Rusya'ya iade edilmesi. Son dönemde o üçüncü şarttan çok bahsedilmiyor. Tazminat çok mesele edilmiyor. Özür meselesi üzerinde duruluyor. Diplomatların eğer bu ilişkiler bu şekilde devam ederse, kapalı kapılar ardında görüşmeler iyi yolda ilerlerse, diplomatların da kendi yeteneklerini kullanarak hem Türkiye'yi memnun edecek, Türkiye kamuoyunda sıkıntı yaratmayacak, onurunu zedelemeyecek, hem de Putin'in Rus kamuoyuna satabileceği bir formül bulunabileceği uzmanlar tarafından söyleniyor. Çünkü reel politik masanın üstünde duruyor ve bu reel politiğe göre hareket etme zorunluluğu var. Bu çerçevede tazminat konusunu çok sorun edeceklerini düşünmüyor kimse ama özür meselesi önemli. Çünkü bu konuda net açıklamalar var. Özür diyecek bir şey yoktur Türkiye'nin. Yanlış yapmamıştır. Uçakta Türkiye hava sahasındayken düşürülmüştür diye. Ancak işte diplomatlar bugünler için var. Eğer sonuçta her iki tarafında kazanacağı bir formül üretilecekse o özür sorununa da bir çözüm bulunması gerekiyor. Onu bulacak olanlar da diplomatlar. Öyle formüller bulunabiliyor ki dünyada örnekleri var. İşte Türkiye bunu bir başarı olarak kendi kamuoyuna aktarabiliyor. Burada bir U dönüşü izlenimi yaratmıyor. Putin de işte bak sonunda Türkiye benim söylediğim noktaya geldi diyebileceği bir malzemeyi de kamuoyunun önüne çıkıyor. Ama dediğim gibi bunu bugünden yarına beklemek biraz hayalcilik olur. Bir süre daha devam edecek. Biraz gerilimli gibi görünen ilişkiler arka kapı diplomasisiyle sürecek gibi bir izlenim var.
Bir diğer önemli konu da yeni yargı paketi. Sayıştay'ın ve Danıştay'ın dairelerinin sayılarının aynı zamanda da yargıçların sayısının azaltılması söz konusu ve ilk kez tarihte bir cumhurbaşkanı Danıştay'ın üye sayısının 1/4 değiştirecek, atayacak. Bu ilk kez olacak bir şey eğer yargı paketi tasarı yasalaşırsa. Bu konuda en son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir demeci vardı geçtiğimiz gün ve diyor ki bu yargı paketi eğer yasalaşırsa Türkiye'de bir rejim değişikliği gibi algılanması gerekir. Çok tehlikelidir diyor. Çok üzerinde durulması gereken bir konudur. Dikkatli olunması gerekir diyor. Sizin değerlendirmenizi alayım.
Çok kritik bir süreç. Çok kritik bir konu. Çok kritik bir başlık. Bir kere yargı paketine getiriyor onu söyleyelim. Yargıtay'ın ve Danıştay'ın İstinaf mahkemeleri kurulması nedeniyle üye sayılarını azaltıyor. Azaltılmasını öngörüyor.
Çünkü bunu açıklayalım. Evet.
İstinaf mahkemeleri.
İstinaf mahkemeleri kurulunca ne olacak?
Bölge mahkemeleri kurulacak. Yerel mahkemelerde görülen davalar bölge mahkemelerine gidecek. Yargıtay'a gelmeyecek. Bazı önemli davaların Yargıtay'a gelmesi için düzenleme yapılacak. Onun dışında sorunlar bölge mahkemelerinde çözülecek. Bu çerçevede de Yargıtay'ın üye sayısı fazla, bunu düşürelim diyor hükümet. Şimdi birinci unsur bu. İkinci unsur, düşürelim ama önce bütün üyelerin üyeliklerini düşürelim. Sonrasında yeni sayıyı da HSYK atasın ya da yetkili kimse o atasın. Danıştay'da Cumhurbaşkanı'nın da yetkisi var diyor. Yargıtay'da da HSYK'nın yetkisi var. O atamaları da HSYK yapsın. Yani yeni isimler atansın. Atanmayanlar da fazlalık olanlar veya tekrar atanmayanlar da hakim olarak, savcı olarak tekrar görevlendirilsin diyor. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin yüksek yargısının bir anda sil baştan düzenlenmesi demek. Şimdi bir kere burada HSYK'nın nasıl davrandığına ilişkin daha önceki atamalarda ortaya çıkan şikayetler, hakim savcı derneklerinin itirazlarından politik davrandığına ilişkin bir algı var kamuoyunda ve hükümetin kontrolünde olduğuna dair bir algı var ve hükümeti destekleyen, hükümetin evet dediği isimlerin yüksek yargının tümünde etkin olmasının Türkiye'de rejim değişikliğini beraberinde getireceğini söyleyen bir muhalefet partisi var. Buraya kadar unutmayalım, bir notu daha iletmek istiyorum, o da şu. Danıştay'da ve Yargıtay'da bundan önce 2010 yılında anayasa değiştirildikten sonra üye sayısını arttıran da bu hükümetti. Üye sayısını arttırdı. O dönem cemaatin etkin olduğu bir dönemdi ve Yargıtay'a giden isimlerin cemaatçi olduğuna ilişkin bir algı ve cemaat ve hükümet arasındaki kavgadan sonra bir kez daha üye sayıları arttırıldı. Orada bir dengeleme yapabilmek için. Şimdi o üyeleri tamamen yarıya indirmek istiyor hükümet ve tüm üyelikleri de iptal ederek. Bu önemli bir unsur. Yani bir yapıyor, iki yapıyor, üçüncüsünde çok farklı bir noktadan tamamen etkinlik sağlamaya çalışıyor. İkinci husus şu, bunun anayasaya aykırı olduğu iddiası Barolar Birliği tarafından, Yargıçlar Sendikası tarafından, Ana Muhalefet Partisi tarafından söyleniyor. Adalet Bakanı buna karşı çıkıyor. Ancak elbette Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Yalnız şöyle bir kritik durum var. Eğer yasa geçer, Cumhurbaşkanı onaylarsa 5 gün içinde Yargıtay'ın ve Danıştay'ın bütün üyelerin üyelikleri düşecek ve yerlerine yenileri atanacak. Yani Anayasa Mahkemesi daha itiraz dilekçesinin kapağını açmadan işlem bitmiş olacak. Anayasaya aykırı olduğunu kabul etse bile geriye doğru işlemeyeceği için o üyelerin atamaları geçerli olacak. Yani burada hükümete yasaya ve anayasaya aykırı olarak bir düzenleme yapıldığı ve yasaların anayasanın da arkasından dolanıldığı biçiminde de bir eleştiri var ki bu da iyi değil. Daha önce HSYK bürokratları için benzer bir yasa çıkarılmıştı. Ona da anayasaya aykırılık iddiası vardı 17-25 Aralık'tan sonra ve hükümet bunu dinlemedi. Yasa çıktı, atamalar yapıldı, Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etti ancak geriye işlemediği için hükümetin atadığı bürokratlarla ESYK şu anda işlemlerine devam ediyor. Çok kritik bir konu. Türkiye'de çok ciddi kavga çıkartacak bir konu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından da Ana Muhalefet Partisi'nin bunu çok ciddiye aldığını anlıyoruz. Dokunulmazlıklardan çok daha önemli bir mesele diyor. Ve tabii ki dokunulmazlıklardan önemli. Çünkü kaldırıldı dokunulmazlıklar. Fezlekeler savcılıklara gitti. Önümüzdeki süreçte karar verecek olan yüksek yargı organlarına ilişkin bir tartışmanın içinde buldu kendisini muhalefet. Önümüzdeki dönemde en çok bu konuyu konuşacağız. Bizi dinleyenlere buradan haberini verebilirim.
Peki ne tür tehlikeler yaratabilir? Bunu biraz daha açabilir misiniz?
Türkiye'de yargı bağımsızlığına ilişkin zaten çok ciddi soru işaretleri var birçok kesimde. İşte açılan davaları görüyoruz. Akademisyenlere uygulanan yapılan muameleyi görüyoruz. Gazetecilere yapılan muameleyi görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Savcıya talimat verdiği biçiminde de suçlandı Cumhurbaşkanı. Niye serbest bırakıyorsun Can Dündar'la Erdem Gül'ü diye. Türkiye'de zaten hukuk tartışmaların odağında ve HSYK yaptığı atamalarla bu tartışmalar daha da büyüktü. Çok daha yeni. Türkiye'de 3000 küsur hakim ve savcının yeri değiştirildi ve zamanı değilken değiştirilen, yerleri değiştirilen birçok hakim ve savcı var. Bu hakimlik teminatına aykırı olduğu iddia ediliyor ama buna bir itiraz merci yok. Şimdi ise yerel hakim ve savcının ötesinde son karar merciği olan Yargıtay ve Danıştay, Yüksek Yargı, bütün bunları bir siyasi ideoloji belirleyecek. Çünkü HSYK'ya tam hakimiyet söz konusu ve bu siyasi ideoloji, hukuka bakışı tartışmalı olan bir siyasi partinin ve siyasi organizasyonun belirleyeceği üyelerle Türkiye hayatına hangi hukuk normlarıyla devam edecek sorusu var. Ya bu tartışmalar Anayasa Mahkemesi'nin denetiminden geçtikten sonra devam edebilse mesela yasa, o zaman belki herkes tamam o zaman kabul ediyoruz geçsin Anayasa Mahkemesi evet desin, sonra da o atamalar yapılsın diyebiliriz. Ama Anayasa Mahkemesi denetleyemeden daha atamalar yapılacak. Anayasa Mahkemesi hayır dese bile, bu anayasaya aykırı dese bile o atamalar yapılmış olacak ve Türkiye önümüzdeki 12 sene bu atanan yüksek yargı organlarıyla devam edecek. Hukukuna bu şekilde yön verecek. İşte bu hukukun siyasetten ayrılığı ilkesine, hukukun veya adaletin bağımsızlığı ilkesine, yargıçların bağımsızlığı teminatı ilkesine aykırı ve ters bulunuyor. Önümüzdeki süreçte de bunun yaratacağı kuşkusuz çok büyük sorunlarla uğraşmak durumunda kalabiliriz.
Siz radyonuza, çalıştığınız kuruma aldığınız konuklarla gündem yaratıyorsunuz. Bunlardan ikisi de geçtiğimiz günlerde yine gündem oldu. Sizin görüşmelerinizden yola çıkarak neler söylendiğini bir özet olarak almak istiyorum. Birincisi, Halkların Demokratik Partisi'nde Altan Tan'ı konuk ettiniz radyonuza ve Halkların Demokratik Partisi'nde bir çatlama olup olmadığı ya da bir ayrım noktasında bulunup bulunmadıkları konusunda soru işaretleri belirmeye başladı kamuoyunda. Bunu kısaca özetlemek gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Halkların Demokratik Partisi'nde Altan Tan ayrılıyor mu? Yanında birilerini de alıp götürüyor ve yeni bir parti mi kuruluyor?
Bir kere HDP ile Altan Tan'ın çizgilerinin bir süredir farklı olduğunu söyleyebiliriz. Birbirlerinden farklı politikalar uyguladılar. Yani parti bir yerde, Altan Tan bir yerdeydi. Son medya patlamasından sonra kendisini radyoda konuk etme fırsatı bulduk. Orada hem HDP'ye siyaset üretemediği için çok sert tepki gösterdi. Aynı zamanda partisine PKK'ya karşı gelmediği için çok tepki gösterdi. Ve PKK'nın uygulamalarını son derece sert bir biçimde eleştirdi. HDP'den pek böyle öz eleştiri ve eleştiri duymak mümkün değil. Bunun üzerine bir gazeteye verdiği röportajda da yeni bir parti kurulabileceğini söyledi. Eğer yolunu değiştirmezse başka bir formül bulunabilir diyerek. Şimdi buna tepkiler geldi. Biz yolumuzu belirledik, o yoldan çıkmış olabilir diye Selahattin Demirtaş'tan. O yol yol değil diye Altan Tan'dan tepki geldi. Bu saatten sonra Altan Tan'la HDP'nin bir arada yürüme şansının pek görünmediğini söyleyebiliriz. Ama HDP'den ayrıldığı zaman bir siyasi oluşumun işaret fişeği olabilir mi yeni bir siyasi oluşumun? Veya Doğu'da ve Güneydoğu'da muhafazakar yapıda yeni bir parti buradan filizlenebilir mi? Bu soruya ben kendi gözlerimle yanıt verebilirim. Pek mümkün görmüyorum. Altan Tan muhtemelen bundan sonra bağımsız olarak hayatına devam eder, bağımsız milletvekili olarak.
Çağırdığınız bir diğer konuk da Alperen Ocakları'nın başkanı Kürşat Mican'dı. Kürşat Mican yaptığı basın toplantısında geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenecek olan gay ve lezbiyenlerin yürüyüşünü engelleyeceğiz. Bunu yaptırmayacağız. Hatta devlete yönelik söyleminde de bu konuyu siz halledin yoksa biz hallederiz şeklinde tehditvari konuşmaları da olmuştu. Sonra siz Mircan'ı stüdyonuza konuk ettiniz, kendisiyle görüştünüz ve geri adım atıldı şeklinde haberler var basında. Sizden alalım konuyu.
Evet, ayrıntılı olarak sorduk nedir söylemek istediğiniz diye. Gideceksiniz elinizde sopalarla ki açıklamasında köpekten falan bahsediyordu. Sopalarla oradaki yürüyüşü mü engelleyeceksiniz? Oradaki insanları dövecek misiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz diye sorduğumuzda bize saygı göstersinler. Bizim maneviyatımıza saygı göstersinler. İşte Türkiye %99'u Müslüman bir ülke. Bu ülkede yarı çıplak bir vaziyette ellerinde şişelerle Ramazan ayında bu kutsal şehirde böyle gezemezler gibi ifadeler kullandı kendi penceresinden. Türkiye'de Müslüman olmayanlar da var dedik kendisine. Farklı görüşlerden insanlar var. Dünyaya farklı bakan insanlar var. Ayrıca bir grup gidip orada devlet izin verdikten sonra kendi derdini anlatacaksa bundan size ne dediğimizde ne yapacaksınız yani gidip dövecek misiniz onları dediğinizde hayır biz de o zaman oraya gideceğiz oturma eylemi yapacağız. İstiklal Caddesi'ni tıkayacağız 10 bin kişilerse biz de 10 bin kişi gideceğiz ama dövmek gibi bir niyetimiz yok dedi. Bizim çağrımız devletedir dedi yani siz toplum polisiyle mi soyundunuz sorusu üzerine verdiği yanıtı. Biz devlete çağrı yapıyoruz eğer onlara izin verirlerse biz de gideceğiz oraya dedi. Onun dışında bir fiili durum yaratmak ya da güç kullanmak, terör yaratmak gibi bir dertlerinin olmadığını söyledi ama hoş karşılamadığında altını ısrarla ısrarla çizdi. Hani bunun demokratik tarafı, Türkiye'de demokrasi, kendini ifade etme, gösteri, yürüyüş, özgürlüğü bu tip konularda da tabii biraz cevap vermekte zorlandı diyebiliriz. Hani hukukun dışına çıkmıyor musunuz bu çerçevede bu konuşmalarla? Biraz çıkmış gibi görünebiliriz gibi cevaplar da aldık kendisinden ama netice itibariyle gördüğümüz manzara şu, o yürüyüşün yaptırılmamasını devlete telkin ediyorlar ya da valiliğe telkin ediyorlar. Eğer yapılırsa biz de oraya gideriz, ortalık karışabilir diye bir tehdit hala içinde barındırıyor. Ancak biz gidip onlara herhangi bir şekilde müdahalede bulunmayacağız cümlesi de kendisine ait.
Bu yürüyüşün izni alınmış mı? İzinli bir yürüyüş mü yoksa yasal olmayan bir yürüyüş mü?
İzin başvurusu var ama izin verilmedi henüz. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüsüne bu yönde bir soru soruldu. İzin merciği valilikte değerlendirmeyi onlar yapacaklardır dedi. İstanbul Valiliği'nin bu konuda bir karar vermesi gerekiyor önümüzdeki süreçte.
Sayın Orhan çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki cuma yine birlikte olacağız.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Hoşçakalın.